Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Da Vinci Şifresi, Dan Brown. 1. Kaset, 1. Yüz. Altın Kitaplar Yayın Evi, 5. Basım, Ocak 2004. Türkçe'ye çeviren Petek Demir. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2004. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Yine Blight için. Her zamankinden daha fazla. Teşekkür. Öncelikle bu proje üzerinde bunca çaba sarf ettiği ve kitabın ne hakkında olduğunu tam anlamıyla kavradığı için dostum ve editörüm Jason Kaufman'a teşekkür ederim. Da Vinci Şifresi'nin yorulmak bilmez şampiyonu, olağanüstü temsilcim ve güvenilir dostum Heidi Lang'a teşekkür ederim. Doubleday'deki harika takıma cömertliği, inancı ve fevkalade rehberliğinden ötürü duyduğum minneti kelimelerle ifade edemem. Bu kitaba başından beri inanan Bill Thomas ve Steve Robin'e özellikle teşekkür ederim. Ayrıca yayın evindeki ilk destekçilerim Michel Palgun, Susan Hers, Janelle Moburg, Jockey Everly ve Adrian Sparks liderliğindeki gruba, Doubleday'in satış bölümündeki yetenekli insanlarına ve o harika ceket için Michael Windsor'a teşekkür ederim. Bu kitabın araştırma aşamasındaki cömert yardımlarından ötürü Louvre Müzesi'ne, Fransa Kültür Bakanlığı'na, Gutenberg Projesi'ne, Fransa Milli Kütüphanesi'ne, Gnostik Cemiyeti Kütüphanesi'ne, Louvre'un Tabloları İnceleme ve Belgeleme Servisi Bölümü'ne, Katolik World Heber'a, Greenwich Kraliyet Rasathanesi'ne, Londra Arşiv Derneği'ne, Westminster Abbey'deki Resmi Belge Koleksiyonu'na, John Pike ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'na, Opus Dei içindeki tecrübeleriyle ilgili gerek olumlu gerek olumsuz hikayelerini paylaşan 5, 3 faal 2 eski Opus Dei üyesine teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca araştırma yaptığım kitapları bulup sunan Water Street Kitap Evi'ne, Altın Oran ve Fibonacci dizimi konusundaki yardımlarından ötürü matematik öğretmeni ve yazar babam Richard Brown, Stan Planton, Sylvie Badelock, Peter McGeegan, Francis McInerney, Margie Washtel, Andrew Vernet, Anchorable Web Medya'daki Ken Kelleher, Kara Sottuk, Karen Popham, Esther Sang, Miriam Abramovitz, William Tunstall Pedo ve Griffin Wooden Brown'a minnettarım. Ve son olarak kutsal dişilere bunca yüklenen bir romanda hayatıma etkisi olan iki olağanüstü kadından bahsetmemek nankörlük olurdu. Bunlardan ilki annem, Connie Brown, yazı ortağım, beni yetiştiren kadın, müzisyen ve örnek aldığım kişi ve eşim Blight, sanat tarihçisi, ressam, editörlerin en iyisi ve şüphesiz tanıdığım en yetenekli kadın. Gerçek. Sion Tarikatı, 1099 yılında kurulmuş olan gizli Avrupa Cemiyeti, gerçek bir topluluktur. 1975 yılında Paris'in Milli Kütüphanesi, Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ve Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere Sion Tarikatı'nın sayısız üyelerinin isimlerini içeren Les Dossiers Secrets diye bilinen parşömenleri ortaya çıkarmıştır. Les Dossiers Secrets, gizli dosyalar. Opus Dei olarak bilinen Vatikan Piskoposluğu, beyin yıkama, baskı ve bedensel çile denen tehlikeli bir ibadet yapıldığına dair tartışmalar yaratan koyu dindar bir Katolik mezhebidir. Opus Dei'nin New York'ta 243 Lexington Caddesi'ndeki 47 milyon dolara mal olan Dünya Merkez Bürosu'nun inşaatı henüz tamamlanmıştır. Bu romanda bahsi geçen tüm sanat eserleri, mimari yapılar, belgeler ve gizli ayinler gerçektir. Ön söz. Louvre Müzesi Paris, 22.46. Meşhur müze müdürü Jacques Saniere, müzedeki büyük galerinin kemerli geçidinde sendeledi. Görebildiği en yakın tabloya bir Caravaggio'ya doğru hamle yaptı. Varaklı çerçeveyi kavrayan 76 yaşındaki adam sanat şaheserini duvardan çıkıncaya dek kendine doğru çekti ve Saniere tablonun altına sırtüstü yığıldı. Yakınlardaki demir parmaklıklı kapı tahmin ettiği gibi gürültülü sesler çıkartarak indi ve salonun girişini kapattı. Parke zemin sallanmıştı. Uzak bir mesafede alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Soluk soluğa kalan müze müdürü bir süre hareketsiz kalarak nefesini dengelemeye çalıştı. Tablonun altından sürünerek çıktı ve kendine saklanacak uygun bir yer aradı. Tüylerini ürpertecek kadar yakından gelen bir ses duydu. Kıpırdama. Elleriyle dizlerinin üstünde duran müze müdürü dona kalmıştı. Yavaşça başını çevirdi. Kilitli kapının dışında yalnızca 5 metre ötede ona saldıran kişinin devasa silüeti durmuş demir parmaklıklar arasından bakıyordu. Hortlak gibi solgun bir yüze ve beyaz saçlara sahip uzun boylu, iri cüsseli biriydi. Koyu kırmızı göz bebeklerini pembe iris çevriliyordu. Albino, ceketinden çıkardığı silahın namlusunu parmaklıklar arasından müze müdürüne doğrulttu. Kaçmamalıydın. Aksanının nereye ait olduğunu anlamak kolay değildi. Şimdi bana nerede olduğunu söyle. Galerinin zemininde savunmasız bir halde çömelen müze müdürü, sana daha önce de söyledim diye kekeledi. Neden bahsettiğin hakkında hiç fikrim yok. Yalan söylüyorsun. Hayalet gözlerindeki pırıltı dışında kıpırtısız duran adam ona baktı. Sen ve kardeşlerin size ait olmayan bir şeye sahipsiniz. Müze müdürü adrenalinin arttığını hissetmişti. Adam bunu nasıl biliyor olabilirdi? Bu gece gerçek koruyucularına iade edilecek. Bana saklandığı yeri söylersen yaşarsın. Adam silahı müze müdürünün başını hedef alacak şekilde doğrulttu. Bu uğruna öleceğin bir sır mı? Son yer nefes alamıyordu. Adam başını yan yatırarak silahın namlusundan dikkatle baktı. Son yer kendini savunarak ellerini kaldırdı. Yavaşça bekle dedi. Sana öğrenmek istediğin şeyi söyleyeceğim. Müze müdürü ardından gelen kelimeleri özenle seçti. Söyledikleri hiçbir zaman ihtiyaç duymamayı ümit ederek defalarca tekrar ettiği bir yalandan ibaretti. Müze müdürü konuşmayı bitirdiğinde saldırganı kendinden emin bir ifadeyle gülümsedi. Evet, diğerleri de bana aynen bunları söylemişti. Sonyer pes etmişti. Diğerleri? Dev adam, diğerlerini de bulmuştum diye alay etti. Üçünü birden. Az önce söylediklerini teyit ettiler. Bu doğru olamazdı. Diğer Üfsene Şoks'un kimliğiyle birlikte müze müdürünün gerçek kimliği sakladıkları eski sır kadar kutsaldı. Sonyer şimdi Sene Şoks'ların katı kuralları takip ederek kendi ölümlerinden önce aynı yalanı söylediklerini anlıyordu. Bu protokolün bir parçasıydı. Saldırgan bir kez daha silahıyla nişan aldı. Sen öldüğünde geriye gerçeği bilen tek kişi ben kalacağım. Gerçek? Müze müdürü bir anda durumun gerçek dehşetini kavramıştı. Ben ölürsem gerçek sonsuza dek yok olacak. İçgüdüsel olarak korunmak için sürünmeye çalıştı. Silah patladığında müze müdürü midesine giren merminin yakıcı ısısını hissetti, yüzüstü düştü. Acıya karşı mücadele veriyordu. Sonyer yavaşça döndü ve parmaklıkların arkasında saldırganının bulunduğu yere doğru baktı. Adam şimdi Sonyer'in başına öldürücü bir nişan almıştı. Sonyer gözlerini kapattı, düşüncelerinde korku ve pişmanlık fırtınaları kopuyordu. Boş bir mermi kovanından gelen ses koridorda yankılandı. Müze müdürünün gözleri aniden açılmıştı. Adam neredeyse şaşkın bir ifadeyle bakışlarını silahına indirdi. İkinci kez ateş etmeye yeltendi ama sonra Sonyer'in karnına bakıp sırıtarak vazgeçti. Buradaki işim bitti. Müze müdürü başını eğdiğinde beyaz pamuklu gömleğindeki kurşun deliğini gördü. Göğüs kemiğinin birkaç santim altında ince bir kan dairesiyle çevrelenmişti. Midem. Kurşun kalbini insafsızca sıyırmıştı. Bir Cezayir Savaşı gazisi olduğundan müze müdürü bu korkunç uzun ölüme daha önce tanık olmuştu. Mide asitleri göğüs boşluğuna sızıp onu içten içe yavaşça zehirlerken 15 dakika can çekişecekti. Adam, acı iyidir bayım dedi. Ardından gitti. Artık yalnız kalan Jacques Sanuer bakışlarını bir kez daha demir kapıya yöneltti. Kapana kısılmıştı. Ve kapılar en azından 20 dakika daha açılmayacaktı. Bu süreden sonra yanına varan kişi ancak ölüsünü bulabilirdi. Buna rağmen artık duyduğu korku ölmekten çok daha büyük bir korkuydu. Sırrı birine aktarmalıyım. Güçlükle doğrulurken öldürülen diğer üç kardeşini hayal etti. Kendilerinden önceki nesli düşündü. Göreve getirilecek kadar güvenilen bu insanları. Kırılmayan bir bilgi zinciri vardı. Artık tüm tedbirlere, tüm şaşırtmacalara rağmen Jacques Sanuer geriye kalan tek halka ve saklanan en güçlü sırlardan birinin tek koruyucusuydu. Titreyerek ayağa kalktı, bir yolunu bulmalıyım. Büyük galeride kısılıp kalmıştı ve yeryüzünde meşaleyi devredebileceği tek bir kişi vardı. Sanuer zengin hapishanesinin duvarlarına göz gezdirdi. Dünyanın en ünlü tablolarından oluşan koleksiyon ona eski bir dost gibi gülümsüyordu. Yüzünü acıyla buruşturarak tüm gücünü topladı, önündeki vahim görevin geriye kalan hayatının tüm saniyelerini alacağını biliyordu. 1. Robert Langdon yavaşça uyandı. Karanlıkta bir telefon çalıyordu. Tiz ve tanıdık gelmeyen bir zil sesiydi. Baş ucundaki lambaya doğru uzanıp açtı, gözlerini kısarak etrafa baktığında 16. Louis tarzı mobilyalarla döşenmiş, duvarlarında el boyaması freskler ve maundan yapılmış devasa bir yatak bulunan lüks bir Rönesans yatak odası gördü. Hangi cehennemdeyim? Şifon yerin üstünde duran koyu kırmızı bornozun üstünde Hotel Ritz Paris etiketi vardı. Sis perdesi yavaşça kalkmaya başlamıştı. Langdon ahizeyi kaldırdı. Alo? Bir erkek sesi, Bay Langdon dedi, umarım sizi uyandırmamışımdır. Langdon sersemlemiş bir halde başucundaki saate baktı. 00:32'yi gösteriyordu. Yalnızca bir saattir uyuyordu ama kendini ölü gibi hissediyordu. ''Resepsiyondan arıyorum efendim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Fakat bir ziyaretçiniz var. Acil olduğu konusunda ısrar ediyor.'' Langdon hala kendine gelememişti. ''Bir ziyaretçi mi?'' Bakışları komodin üstündeki buruşuk el ilanına sabitlendi. Paris Amerikan Üniversitesi iftiharla sunar. Harvard Üniversitesi dini simge bilim profesörü Robert Langdon ile bir akşam. Langdon inledi. Bu akşamki seminer, Chartres Katedrali taşları arasında saklanmış bazı pagan sembolleri ile ilgili bir dia gösterisi, seyirciler arasındaki bazı muhafazakar tipleri kızdırmış olmalıydı. Herhalde koyu dindar bir alim biraz kavga etmek için onu kaldığı yere kadar takip etmişti. Langdon üzgünüm dedi ama çok yorgunum ve... Ses tonunu alçaltıp fısıldayarak konuşan resepsiyon görevlisi fakat efendim diye ısrar etti. Ziyaretçiniz önemli bir adam. Langdon biraz duraksadı. Dini tablolar ve simge bilim kültü hakkında yazdığı kitaplar onu sanat dünyasında istemese de ünlü bir haline getirmişti. Üstelik geçen yıl Vatikan'da karıştığı ve genişçe haber yapılan hadise ününü yüzlerce kez artırmıştı. O günden beri kapısına dayanan kendini beğenmiş tarihçilerle sanat meraklılarının arkası kesilmiyordu. Nezaketi elden bırakmamaya özen gösteren Langdon, rica etsem dedi, bu kişinin ismini ve telefon numarasını alıp salı günü Paris'ten ayrılmadan önce kendisini arayacağımı söyleyebilir misiniz? Teşekkür ederim. Resepsiyon görevlisi itiraz edemeden telefonu kapattı. Artık yatakta oturan Langdon, kapağında "Işıklar şehrinde bebekler gibi uyuyun, Paris riskte uyku" diyerek övünen misafir ilişkileri broşürüne kaşlarını çatarak baktı. Arkasını dönüp odanın diğer ucundaki boy aynasına yorgun gözlerle baktı. Karşısında ona bakan adam saçları dağılmış ve bitkin bir yabancıydı. "Tatile ihtiyacım var Robert." Geçen yıl ondan çok şey götürmüştü ama aynaların bunu ispat etmesi hoşuna gitmiyordu. Genelde sert bakan gözleri bu gece bulanık ve içine çökmüş görünüyordu. Kirli sakalı çenesini ve gamzeli yanaklarını örtmüştü. Şakaklarındaki griler artmaya, simsiyah saçlarının içlerine sokulmaya başlamıştı. Bayan meslektaşları gri saçların bilim adamı görüntüsünü vurguladığı hususunda ısrar etseler de Langdon durumu çok daha iyi anlıyordu. Boston Magazine beni böyle bir görseydi. Geçen ay Boston Magazine Langdon'ı mahcup ederek onun ismini en fazla merak uyandıran 10 kişi arasında yazmıştı. Ne işe yaradığı anlaşılmaz bu onur onu Harvard'lı meslektaşlarının attığı taşların hedefi haline getirmişti. Bu gece evden 4500 kilometre uzakta bu paye onu kendi verdiği seminerde avlamak üzere yeniden yüzeye çıkmıştı. Paris Amerikan Üniversitesi'nin Dauphin Salonu'ndaki ev sahibesi "Bayanlar Baylar" diye duyurmuştu. Bu akşamki konuğumuzun tanıtılmaya ihtiyacı yok. Kendisi sayısız kitabın yazarıdır. Gizli mezheplerin sembolojileri, Illuminati sanatı, ideogramların kaybolan dili ve dini ikonoloji kitaplarının yazarı olduğunu söylediğimde abartmış sayılmam. Pek çoğunuz sınıflarda onun yazdığı kitapları okuyorsunuz. Kalabalıktaki öğrenciler hararetle başlarını salladılar. Bu gece kendisini etkileyici özgeçmişini anlatarak tanıtmayı planlamıştım ama muzip bakışlarını sahnede oturan Langdon'a çevirmişti. Dinleyicilerden biri az önce bana çok daha fazlasını verdi. İlginç bir tanıtıma ne dersiniz? Boston Magazine'in bir kopyasını elinde tutuyordu. Langdon korkuyla irkilmişti. Bunu hangi cehennemden buldu? Ev sahibesi budala makaleden seçtiği pasajları okudukça Langdon sandalyesinde biraz daha büzülüyordu. 30 saniye sonra kalabalık sırıtmaya başlamıştı ve kadının susmaya niyeti yoktu. Ayrıca Bay Langdon'ın geçen yıl Vatikan'daki Kardinaller Meclisi'nde aldığı alışılmadık rol konusunda konuşmayı reddetmesi ona merak sayacında daha büyük puanlar kazandırıyor. Ev sahibesi kalabalığı kışkırtıyordu. Daha fazlasını duymak ister misiniz? Kalabalık alkışladı. Kadın yeniden makaleye daldığında Langdon adeta yalvarıyordu. Biri onu durdursun. Bazı genç onur konuklarımız gibi yakışıklı ve seksi olmasa da 40'lı yaşlarındaki bu akademisyende bilimsel çekicilikten daha fazlası var. Onun büyüleyiciliği bayan meslektaşlarının kulakları çikolata diye nitelendirdiği alçak ve bariton sesinde yatıyor. Salon kahkahaya boğulmuştu. Langdon gülümsemek için kendini zorladı. Bundan sonra ne olacağını biliyordu. Harris Tweed'i giyen Harrison Ford ile ilgili saçma sapan bir dize ve o akşam Harris Tweed ile balıkçı yaka Burberry'sini giymenin sakıncası olmayacağı sonucuna varmış olduğundan müdahale etmeye karar vermişti. Langdon zamansız bir anda ayağa kalkıp onu podyumun kenarına iterken "Teşekkürler Monique" dedi. Gerçekten de Boston Magazine'in uydurma hikayeler yazmakta üstüne yok. Utangaç bir tavırla içini çekerek dinleyicilere döndü. O makaleyi kimin getirdiğini öğrenebilirsem konsolosluktan sınır dışı etmesini isteyeceğim. Kalabalık gülmüştü. Pekala, arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bu akşam sembollerin gücü hakkında konuşmak için buradayım. Langdon'ın otel odasında çalan telefonunun sesi bir kez daha sessizliği bölmüştü. Kulaklarına inanamayarak homurdandı ve telefonu açtı. Evet. Tahmin ettiği gibi arayan resepsiyon görevlisiydi. Bay Langdon, tekrar özür dilerim. Misafirinizin şu an odanıza doğru gelmekte olduğunu bildirmek için aradım. Sizi uyarmam gerektiğini düşündüm. Langdon artık iyice ayılmıştı. Odama birini mi gönderdin? Özür dilerim efendim ama böyle bir adam, onu durduracak yetkim yok. Bu adam tam olarak kim? Ama resepsiyon görevlisi telefonu kapatmıştı. Hemen ardından Langdon'ın kapısında güçlü bir yumruk sesi duyuldu. Ayak parmaklarının sabun köpüğü gibi yumuşak halıya gömüldüğünü hisseden Langdon yataktan güçlükle kalktı. Otel bornozuna sarınıp kapıya gitti. Kim o? Bay Langdon, sizinle konuşmam gerekiyor. Adamın aksanlı bir İngilizcesi vardı. Sesi tiz ve otoriterdi. İsmim Teğmen Jerome Cole. Adli polis merkezinden. Langdon duraksadı. Adli polis mi? DCPG, ABD'deki FBI'nin dengiydi. Langdon zincirini çıkarmadan kapıyı birkaç santim araladı. Karşısında durmuş ona bakan yüz ince ve temizdi. Son derece zayıf olan bu adam resmi görünüşlü mavi bir üniforma giyiyordu. Ajan, içeri girebilir miyim diye sordu. Yabancının feri sönmüş gözleri kendisine bakarken Langdon ne yapacağına karar veremedi. Ne hakkındaydı? Yüzbaşım özel bir meselede sizin uzmanlığınıza başvurmak istiyor. Şimdi mi? Langdon ağzından çıkacaklara hakim oldu. Saat gece yarısını geçti. Bu gece Louvre Müzesi müdürüyle randevunuz olduğu doğru mu? Langdon birden kaygılandı. O ve saygı müze müdürü Jacques Sanier, Langdon'ın o akşamki seminerinden sonra buluşmayı planlamışlar. Ama Sanier randevuya gelmemişti. Evet, bunu nasıl bildiniz? Randevu defterinde isminize rastladık. Umarım her şey yolundadır. Ajan derin bir iç çekti ve kapının dar aralığından polaroid fotoğrafı uzattı. Langdon fotoğrafı görünce tüm vücudu kas katı kesildi. Langdon tuhaf resme bakarken ilk başta duyduğu tiksinme ve şok yerini gittikçe büyüyen bir öfkeye bırakıyordu. Kim böyle bir şey yapmış olabilir? Simge bilim konusundaki bilginiz ve onunla buluşma planınızı göz önünde bulundurarak bu soruyu yanıtlamamıza sizin yardımcı olacağınızı ümit ediyorduk. Langdon resimden gözlerini ayırmıyordu. Duyduğu dehşete şimdi bir de korku eklenmişti. Dehşet verici ve son derece garip fotoğraf huzurunu bozan bir dejavu hissi veriyordu. Bir yıl kadar önce Langdon'ın eline bir cesedin fotoğrafı geçmiş ve kendisinden benzeri bir yardım istenmişti. 24 saat sonra Vatikan şehrinde neredeyse hayatını kaybediyordu. Bu fotoğraf tamamıyla farklıydı ama yine de senaryodaki bir şey rahatsızlık verecek derecede tanıdık geliyordu. Ajan saatine baktı, yüzbaşım bekliyor efendim. Langdon onu güçlükle duymuştu, gözleri hala resme dikilmiş duruyordu. Buradaki sembol ve vücudunun o kadar tuhaf. Ajan duruşu mu diye sordu. Langdon başını salladı. Kafasını kaldırırken ürperdiğini hissetti. Bunu yapacak kişiyi hayal edemiyorum. Ajan serin kanlı görünüyordu. Anlamıyorsunuz Bay Langdon. Bu fotoğrafta gördüklerinizi duraksadı. Bay Sanuer kendi yaptı. Bir kilometre ötede Silas isimli hantal albino, Rue Bruyère'deki lüks taş konutun ön kapısından topallayarak geçti. Uyluklarının hemen üstüne taktığı kancalı keçe kemer etine iyice gömülmüştü ve ruhu efendisine hizmette bulunmuş olmanın verdiği tatminle mutluluktan uçuyordu. Acı iyidir. Konuta girince kırmızı gözleri lobiyi taradı. Boştu. Arkadaşlarını uyandırmamak için merdivenleri sessizce çıktı, yatak odasının kapısı açıktı. Burada kilitlemek yasaktı. İçeri girerek kapıyı arkasından kapattı. Oda sade döşenmişti. Kaba tahta zeminde yatak olarak kullanılan hasır ve çam ağacından bir şifonyer vardı. Bu hafta burada misafirdi. New York'ta ise yıllarca benzeri bir mabette kutsanmıştı. Tanrı bana barınak ve hayatım için bir amaç verdi. Silas bu gece borcunu geri ödemeye başladığını hissediyordu. Hemen şifonyerin yanına giderek en alt çekmecedeki cep telefonunu alarak bir numara çevirdi. Bir erkek sesi evet diye cevap verdi. Öğretmenim, döndüm. Ondan haber almaktan hoşnut olduğu anlaşılan ses konuş diye buyurdu. Dördü de öldü. Üç senek şahs ve büyük üstadın kendisi. Sanki dua etmek için ayrılmış kısa bir sessizlik yaşandı. O halde herhalde bilgiyi almışsındır değil mi? Dördünün söylediği birbirini tutuyor, ayrı ayrı konuştular. Ve sen de onlara inandın mı? Söyledikleri rastlantı olamayacak kadar birbirini tutuyor. Heyecanlı bir nefes sesi. Mükemmel. Kardeşliğin gizlilik konusundaki namının devam etmesinden korkmuştum. Ölüm korkusu güçlü bir motivasyon aracıdır. Pekala öğrencim, bana bilmem gerekeni söyle. Silas kurbanlarından topladığı bilginin şok etkisi yaratacağını biliyordu. Öğretmenim, dördü de Schleffle Voite'nin var olduğunu doğruladılar. Efsanevi kilit taşının. Telefonun diğer ucundaki hızlı nefes alışı duydu. Öğretmenin heyecanını hissedebiliyordu. Kilit taşı, aynen tahmin ettiğimiz gibi. İlme göre kardeşlik taşın, bir Schleffle Voite'nin ya da kilit taşının kardeşliğin en büyük sırrının nihai mevkini gösteren gravürlü bir tabletin haritasını yapmıştı. Bu bilgi o kadar güçlüydü ki onun korunması kardeşliğin varoluşunun sebebi haline gelmişti. Öğretmen, kilit taşına sahip olduğumuzda dedi, yalnızca bir adım kalmış olacak. Düşündüğünüzden daha yakınız, kilit taşı burada, Paris'te. Paris'te mi? İnanılmaz, fazlasıyla kolay. Silas o akşam daha önce meydana gelenleri anlattı. Kurbanlarının dördünün birden, ölmeden saniyeler önce sırlarını açıklayarak tanrısız yaşamlarını nasıl çaresizce geri almaya çalıştıklarını. Her biri Silas'a tıpatıp aynı şeyleri söylemişti. Kilit taşı Paris'teki eski kiliselerden birinin içine ustalıkla saklanmıştı. Saint-Sulpice Kilisesi'ndeydi. Öğretmen, Tanrı'nın evinin içine diye çığlık attı. Bizimle nasıl da dalga geçmişler. Yüzyıllar boyunca yaptıkları gibi. Öğretmen bu zafer anını iyice hazmedebilmek için bir süre sessiz kaldı, sonunda konuştu. Tanrı'ya büyük bir hizmette bulundun. Bunun için yüzyıllardır bekliyoruz. Taşı benim için ele geçirmelisin, hemen, bu gece. Tehlikeleri biliyorsun. Silas sayısız tehlike olduğunu biliyordu ama öğretmenin buyruğunu yerine getirmek olanaksız gibiydi. Kilise kale gibidir, özellikle de geceleri. İçeri nasıl gireceğim? Öğretmen muazzam nüfuzu olan birinin kendinden emin sesiyle yapılması gerekenleri açıkladı. Silas telefonu kapattığında teni beklentinin heyecanıyla ürperiyordu. Bir saat dedi minnetle kendine. Neyse ki öğretmen ona Tanrı'nın evine girmeden önce günah çıkartacak vakti tanımıştı. Ruhumu bugün işlediği günahlardan arındırmalıyım. Bugün işlediği günahların kutsal bir amacı vardı. Yüzyıllardır Tanrı'nın düşmanlarına karşı savaş açılıyordu. Bağışlanacağı vaat edilmişti. Öyle bile olsa Silas günahlarının bağışlanması için fedakarlıkta bulunması gerektiğini biliyordu. Perdeleri kapatarak soyundu ve odanın ortasında diz çöktü. Başını aşağı eğerek kalçasının etrafına dolanan keçe kemere baktı. Tarikin tüm sadık müritleri bu aleti takarlardı. İsa'nın çektiği acıları hatırlatacak cinsten ete sürekli batan sivri metal kancalarla dolu deri bir kayış. Aletin verdiği acı aynı zamanda bedenin arzularına hakim olmasına da yarıyordu. Silas keçeyi o gün gerekli görülen iki saatten daha fazla taktığı halde bunun sıradan bir gün olmadığını biliyordu. Tokayı kavrayarak bir diş geri çekince etine daha fazla batan kancalar yüzünden irkildi.